Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri. 7. bölümde ben Fırat Tepeli, Yasin Özdemir'le beraber. İlk turun biraz üstünden geçeceğiz ve ikinci turla beraber konuşacağız. Yasin, merhabalar.
Merhabalar Fırat.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, sağ ol sen. Heyecanlıyız yine. İlerlediğimiz, yolumuza devam ettiğimiz dönemleri yaşıyoruz. Son senelerde pek görmediğimiz olaylarda tabii bunlar. Onun
Evet.
haricinde gayet
Mutluyuz
güzel.
yani. Genel olarak mutluyuz. Doğru
Evet,
diyorsun.
evet.
Mayıs'ı gördük Yasin.
Sadece bizim açımızdan değil aslında. Playoff'lar da genel olarak bu sene, son birkaç seneye göre bence iyi geçiyor. Onu da
Bayağı
tabii.
iyi geçiyor abi. Total NBA'de çok haklısın. Playoff'lar çok iyi geçiyor. Nazar değmesin. Yani 4-0 biten New Orleans
Portland.
Portland serisinde bile aslında çekişme anlamında, basket doyum anlamında çok fazla şey vardı yani. O açıdan bile güzeldi. Hani
Evet.
skora bile aldanmamak lazım aslında. Philadelphia'da 5. maç sonunda bitirdi seriyi. Beklediğimiz sonuç. Ben gururluyum, 4-1 demiştim. 4-1 tutturdum. O açıdan sevinçliyim. Geçen Process Podcast'te serinin ortasındaydık. Onun üzerine Philadelphia 2 maç daha alarak dediğim gibi seriyi 4-1'e getirdi. Bir Miami deplasmanında, bir de kendi evindeki içerideki son 5. maçta seriyi aldı. Bir genel bir değerlendirir misin size seriye? Başlayalım yavaştan.
Tabii ki. En başta şunu söyleyeyim. Deplasmandaki iki maçı kazanması bile bu genç takım için çok önemli bir gösterge. Onun haricinde Heat serisi çok iyi bir seri oldu bizim açımızdan. İyi bir koça sahip bir takıma karşı, çok sert bir takıma karşı oynadık. Ve çok öğretici olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Yani çoğu zaman ikili mücadelelerin böyle gri alana kaçtığı bir seri oldu. Oyuncular arasında birçok maçta tatlı sert atışmalar, kavgalar, sürtüşmeler oldu. Onun haricinde dördüncü maçta hatırladığım böyle James Johnson'ın sürekli böyle birkaç pozisyon arka arkaya sarıç tekmelediği pozisyon vardı. Beşinci maçın başında direkt olarak Simmons'ın ayakları yerden kestiği pozisyon vardı altına girerek. Dragic Simmons'ın kafasına böyle bilerek tokat gibi vurmuştu. Bu tarz böyle Heat'in sertlik gösterdiği, Sixers'ı psikolojik olarak yıldırmaya çalıştığı oyunları çok gördük bu seri boyunca. Hele ki bir dördüncü maç vardı ki yani 3 çeyrek boyunca maçın mutlak hakimi Miami Heat'ti. Bunu tamamen kabul etmemiz lazım.
Abi çok güzel maç değil miydi ya?
Ya benim şöyle söyleyeyim, bu kadar bir takımı boğan bir playoff serisi maçı ben açıkçası çok son zamanlarda izledim mi hatırlamıyorum. Çok yani maçın ilk 3 çeyreğinde yenilen tarafta olmamıza rağmen çok iyi maçtı. Öyle söyleyeyim. Yani Sixers zaten 27 top kaybı yaparak bir maç kazandı ki bu ben okuduğuma göre bir playoff, yani en son playoff'ta 30 sene önce olmuş böyle bir olay. Bir takım 27 top kaybı yapıp maç kazanması da çok kolay bir şey değil. En son 30 sene önce olmuş. Onun haricinde yani bu maçın ben halen daha nasıl kazanıldığını bilmiyorum. Birçok otorite de, hatta Brett Brown bile, biz maçı nasıl kazandık bilmiyoruz yani. Böyle çok dedim, maç gitmişti aslında. Belki ben orada açıkçası seri bile dönüyor mu acaba Miami'ye diye böyle bir endişelendim. Çünkü Miami öyle bir yıldırmıştı ki Philadelphia'yı. Son çeyrek ne olduysa biz bir şekilde yine toparlandık. Üçüncü çeyreğin sonunda Ersan'ın böyle 6 sayılık önemli bir katkısı vardı ki bence o maç hani Ersan'ın bu playoff'taki böyle çok önemli performans sergilediği anlardan bir tanesiydi. Dediğim gibi yani bu dördüncü maçı kazanılması benim açımdan çok sürpriz oldu. Heat tamamen Sixers'ı dağıtmaya yönelik oynuyordu. Biz Embiid açısından bakarsak hücumda çok kötü oynamaya devam etti aslında, ama savunmada da efsane bir seri geçirdi oynadığı maçlarda. Bunu da görmek lazım.
Valla doğru söylüyorsun. Yani bahsettiğim gibi yani dördüncü maçı Philadelphia o halde aldıktan sonra bence seri bitti zaten.
Aynen. Yani ben 5. maça çok daha rahat çıktım kafaca.
Çok çok rahat, evet. Yani çünkü orada kritik ilk Miami deplasmanındaki ilk maçı da almışsın artık. Seri bir anda sana dönmüş. Orada zaten dördüncü maç kritik ve bak önceki Process Podcast'lerde de söyledim. Miami bence yapabileceğini gerçekten tamamını yaptı. Yani mükemmel oynadılar bence. Yani sıkıntı şu, yetenek olarak, güç olarak çok aşağıdalar Philadelphia'ya göre. Ama oyun aklı olarak playoff'ta nasıl oynanması gerektiği anlamında mükemmel bir seri geçirdiler. Yani ama adamların yapacağı bu kadar yani. Ve o açıdan yani
onların da hakkını vermek lazım.
Abi kesinlikle bak dördüncü maçta bak dövdüler ya. Aynen. Bak açık konuşalım ya, birbirimizi kandırmayalım. Abi Philadelphia'yı bildiği sopayla dövdü ve işte maç sonunu getirdi. Ya buradaki tek kritik nokta zaten Miami'nin işi buralara sürmesi doğal. Yapması gereken de buydu. Mantıklı olan da buydu. Doğru bir şekilde oynadılar bence. Çünkü niye? Yetenek olarak geridesin ve adam hı-hı, yani karşı taraf çok belli ediyor bunu yani. Karşı tarafın uyumu da çok fazla. Ne yapacaksın? Döve döve uyumlarını bozacaksın. Maçı yavaşlatacaksın, gereceksin, kavga çıkartacaksın. Karşı tarafı böyle kontrol dışına çıkartacaksın. Ama onca darbeye, tertliğe, kavga çıkarmaya harekete rağmen mesela Ben Simmons hele çok sakin ya. Ya çocuk aynen, 21 yaşında çocuk diyorum ya. Hani bir gençlik ateşi olur, bir galeyana gelme olur hani Türk tabiriyle. Yok abi.
Aynen.
Adamın kafasını vuruyorlar, sakin kalıyor. Dediğin gibi ayağını yerden kestiler, takla attı. Kalktı yine hiçbir şey yokmuş gibi.
Sanki gibi devam normal etti. Aynen.
Ha, sanki böyle bir yanlış anda böyle,
bir anda ayaklarının üzerinde düzeldi. Kedi gibi düzeldi, böyle devam etti yani o derece.
Abi çok sakin kalıyor, mükemmel. Ve o maçta da nasıl kazanıldığını ben sana söyleyeyim son çeyrekteki. Hı-hı. Abi bir 6-7 dakikalık bir periyot var Philadelphia'nın. Savunmada bir kitledi abi. Zaten Miami çok da iyi hücum etmeyen, hatta açık konuşalım bayağı da kötü bir hücum eden bir takım. Yani Miami hiç savunmasıyla sertliğiyle bir yere geliyor. Orada bir kitleyince Dragic kaldı. Zaten Whiteside böyle bir şey kaldı artık. Embiid içeriye kapattı. Simmons, Covington biraz toparlanınca abi tamam oldu zaten.
Ya şöyle söyleyeyim Miami açısından. Ya bu takımın aslında isim bazında baktığın zaman kağıt üstünde en parlak oyuncusu Hasan Whiteside değil mi? Genel olarak. Tabii. Marka değeri olarak. Yani bu. Senin en iyi oyuncun playoff'a yarım kafayla hazırlanmış, sıfır konsantrasyonla gelmiş halde olursa o seriden bir şey beklememen lazım.
Ya aynen öyle canım. Yani orada bir şey, söyleyecek bir şey yok yani. Orada da yani ve bu dördüncü maçta da Belinelli'yi de çok iyi savundular bu arada.
Evet. Biz senle, bayağı kitlediler abi. Biz senle serinin başında, playoff'un başında şu an Belinelli'nin en iyi oyuncu olduğunu söylemiştik açıkçası. Evet. Şu an peki aynı görüşte misin Haylanda?
Tüm seri olarak mı aldın?
Tüm seri olarak bakarsan.
Abi en iyi oyuncu demem ama yine en iyi şutörlerden derim ya.
Evet. Bence ama şu an serinin en iyi oyuncusu Simmons'a kaymadı mı birazcık?
Simmons'a net kaydı canım. Tabii. Yani o özellikle şu anda konuştuğumuz dördüncü maçta Simmons tek başına götürdü abi.
Evet.
Yani orada çok domine hı-hı, ediyorlar. Sezonun özellikle son kısmındaki yani bizim ilk proses podcastlerde bahsettiğimiz şeye biraz geldi. Yani Philadelphia özellikle Embiid Simmons temelli top kayıplarını sınırlandırdığında akıyor abi takım.
Zaten yani.
Bak tutamıyorsun, bu takım akıyor yani.
Aynen. En büyük yani problem top kaybı. Top kaybı, top kaybı abi. Dizginlediğin zaman hiçbir problem olmuyor.
Çünkü çok paslayı da oynuyoruz, çok hızlı oynuyoruz. Ya bak klasik bir hücum söyleyeceğim sana bak. Rebound almışız. Kendi yarı sahamızın yarısını geçer geçmez Ben Simmons çapraza bir pas çıkartıyor. Bak klasik abi. Hı hı. Yani tüm sahayı açan çapraza bir pas çıkartıyor. Orada Şariç olabilir, Redick olabilir ya da şey olabilir. Belinelli olabilir.
Hı hı.
Bak buradan bile kaç tane top kaybı yaptık. Ki Philadelphia aslında sezon içinde birçok defa bu hızlı çıkışlarıyla beraber, bu Ben Simmons'ın bütün sahayı açan paslarıyla, tabii transition'lara böyle o pace'le beraber abi akıyordu takım. Hemen hı-hı, üçlükle cezalandırıyorsun. Ama Miami gerçekten çok akıllıca oynadı. Yani sonunda güçleri yetmedi. Yani o Philadelphia gerçekten sıkınca bir 6-7 dakika maç hı-hı, sonunda kalmadı abi. Canları kalmadı.
Ki bu normal sezonda ki performansımızı o anlamda playoff'a da taşıdık. Yani pas ve oyuncu hareketliliğinde de yine playoff birincisiyiz. O anlamda da yine playoff birincisiyiz. Tabii bizim de dezavantajlı olduğumuz denebilir mi bilmiyorum ama tarz olarak oynayamadığımız bir şey var. Bu takım pick and roll hücumu üzerine kurulu bir takım değil. O oyunu oynayacak olan oyuncu ileride belki full olacak ama şu an öyle bir oyuncu yok. Bu takım o yüzden biraz full top paylaşımına dayalı oynamak zorunda da kalıyor. Ama bu da tabii dediğin gibi bir stil meselesi. Neticede Houston gibi oynayarak da başarılı olabiliyorsunuz. Golden State gibi oynayarak da başarılı olabiliyorsunuz.
Tabii tabii. Yani orada bir tek işte şeyler, şutörleri pikten çıkarmaya çalışıyoruz
aynen.
işte.
Aynen. Bol bol böyle kat, böyle belin elliyle dediğin aynı anda hareket edip ikisinin de çarpmaz köşeleri hareketlenmeleri falan bizim sıkça Sixers hücumunda gördüğümüz işler.
Aynen öyle. Son maçta da zaten maç artık Pennsylvania döndüğünde orada seri bitmişti yani.
Ya dördüncü maçtan çok daha kötü bir maç oldu. Bunu kabul etmek lazım. Daha
çok
zevksiz
yani.
Maç oldu. Orada da işte tabii daha çok işte Meek Mill denen şahsiyetin hapisten çıkması gibi, ben çok tanımam etmem kendisini, o anlamda o kültüre biraz uzağım.
Ya Kevin Hart maça gelmişti. Benim yine
evet.
Asabım bozulmuştu. Zaten
Evet.
Ben kazanamayacağız demiştim ama yine neyse aldık maçı yani.
İşte maç başka olaylarla tabii gündeme geldi orada. Benim açımdan hani serinin sonuna doğru biraz daha TJ McConnell'ın bile hareketlenmesi olumlu bir gelişme. Çünkü biz hani yedek oyun kurucudan katkı alamıyoruz demiştik
Ya
ama
bunu
TJ...
konuşalım gerçekten.
Aynen.
Şimdi bak Boston serisinde de bu burada biraz daha
başımıza
ona
yaşatacak
da
bu olay.
Konu oraya gelince de yine konuşacağız da bu yedek oyun kurucu yani Ben Simmons'ı yaklaşık işte 10-12 dakika kenarda tuttuğumuz dönemde yani yaklaşık bir periyot diyebiliriz yani. Orada Miami serisinin başında Fuchs'u kullanıyorduk. Sonra TJ McConnell'a döndük. Çünkü Fuchs abi hiç buralarda değil ya. Yani adam zaten şut olarak değil. Bitik yani. Şu an şut sıfır. Ben Simmons'ı al aynı şut yani.
Ben Simmons
Kafa olarak da burada.
37 dakika ortalamayla oynuyor bu arada. En çok o
ya,
oynuyor.
Ya dediğim gibi hani yaklaşık işte bir 10
10
dakika 12
dakika kalıyor.
O civarlarda bir adamı dinlendirmen lazım doğal. Yani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Foul problemine de girebilir. Bu arada hiç biz seride yaşamadık ama.
Evet.
Şimdi dediğim gibi Boston serisini konuşacağız. Biraz daha karşı takım guardları daha agresif. Burada Brett Brown'u nasıl yöneteceğini çok merak ediyorum. Yani TJ McConnell'la bir yere geldi ama bilmiyorum yani acaba Boston serisini çıkartabilir mi?
Ya şöyle söyleyeyim. Yani TJ McConnell tabii ki kendisinden fizikli guardları savunamayacak. Burası açık.
Ya
İşte
kilo anlamında sıkıntı yaşamıyor da hız anlamında
yok yani
yetmez.
Fiziksel olarak da yetersiz, direkt olarak hani o anlamda yetersiz. Ama o sadece işte biraz daha yırtıcılığıyla, karakteriyle biraz pes etmemesiyle biraz daha hani ayakta kalmaya çalışıyor diyeyim anca o şekilde. Ve biraz daha oyunun tıkandığı anlarda topu biraz daha yönlendirebilecek ikinci bir adama sahip oluyorsun. İşte Markel Fultz'un oynamaması gerektiğini biz sezon sonunda söylerken işte tam bu dönemleri kastediyorduk aslında. İşte bu
Aynen öyle. Yani adam kafa olarak hazır değil. Sezonda ritmini kazanmamış. Zaten şut konusunda da psikolojik yani ben kesinlikle
psikolojik direkt olarak.
Ya abi bu adam çok iyi şutör aslında. Buralara geldi çok dramatik yani. Yani bu psikolojik bir adamı yani kendinden de sakınman lazım dedik yani ona
aynen.
geldi yani adam oynamak istiyorum dedi hayır oynamayacaksın diyeceksin geçeceksin. Böyle olunca TJ McConnell'ı da kaybettin.
Evet.
Ya yine Allah'ı var adam çok iş etiği yüksek hep
aynen.
kendini hazır tutuyor falan ama yani doğru değil.
Son 10 maçta onu az oynattık. Fulls var
Abi
diye.
Belki de oynatmadık birkaç maçta sıfır
aynen.
yani.
Oynamadığı maçlar da
Maça
oldu.
girmedi yani. Yani ondan dolayı bilmiyorum da. Benim sevindiğim nokta şöyle söyleyeyim. Justin Anderson'dan katkı aldık abi.
Evet. Zaten onu biz söylüyorduk ki yani biz bu eğer Miami ile kavgaya gireceksek Justin Anderson'a ihtiyacımız var ki o da basketbolcudan çok bir Amerikan futbolcusu fiziğine sahip olduğu için yani o kavgadan da geri adım atmayacak oyunculardan bir tanesi. Ben bu seride de yine dediğin gibi Boston serisini de hafiften pasa atalım istersen. Boston'ın kanat oyuncularına karşı da kullanabileceğimiz, biraz daha süre verebileceğimiz oyunculardan bir tanesi de tabii ki Justin Anderson. Ama orada da en büyük görev tabii ki Robert Covington'a düşüyor yine savunmada.
Haklısın. Şimdi yavaştan Boston serisini geçiyorum o
Geçelim.
zaman. Şimdi Boston Philadelphia ilk maç Boston'da. Biz bu kaydı pazartesi akşamı yapıyoruz. Yani maç bu gece. Yaklaşık işte bir 4-5 saat sonra maç. Ondan dolayı muhtemelen siz bu kaydı maçtan sonra dinleyeceksiniz. İlk iki maç Boston'da olacak. Burada Philadelphia'nın bir maç çalması tabii önemli. İlk maç için de ismi gelmedi ya.
Jaylen Brown oynayıp oynamayacağı
Jaylen
belli değil.
Brown hamstring sakatlığından dolayı belli değil. O oynamazsa abi hücumda zaten adamları kalmıyor yani.
Ya,
Bir Boston'ı hani genel olarak bir değerlendirirsek Miami'nin hücum savunma anlamında birer tık üstü. Yani savunma anlamında gerçekten çok yukarıdalar. Bence playoff'ta en iyi savunma yapan takımlardan. Yani bütün maça yayarsak. Ama hücumda da yani Miami'den evet belki bir tık üstte ama çok da bir şey yok ortada
Ya
ya.
şöyle söyleyeyim. Onlar da Rozier hariç yaratıcı oyuncudan yoksunlar. Jason Tatum da, Jaylen Brown da, Marcus Morris de çok iyi catch and shoot atıyorlar ama kendileri dribbling üzerinden bir şey üretemiyorlar. Dolayısıyla onlar da Rozier'e mahkumlar.
Ki Rozier dediğimiz adam da yani sana kesin maçı kazandırır diyemiyorsun. Yani satabilir yani.
Ya öyle bir şey kesinlikle diyemeyiz zaten ama bu playoff'u da fena geçirmediğini söylemek lazım.
Abi
Tabii
işte
ki.
burada bir sana şöyle bir soru yönelteceğim. Şimdi biz ilk Process Podcast'te konuşmuştuk sanırım.
Evet.
Bütün sezonda Ben Simmons'ın savunmada zorlandığı guardları inceliyordun sen.
Hı
Yani
hı.
burada biraz da sana böyle soru yöneltmek istiyorum yani. Boston guardlarına karşı Ben Simmons ne yapar?
Yani bence ben Boston guardlarına karşı kastettiğin yani Rozier'se Rozier'i yine savunabilir ama
Ya top yönlendiren kişi anlamında bakmak lazım.
aynen.
Ya bu Rozier olabilir, Marcus Smart olabilir,
Ya
işte
şöyle
yeri
söyleyeyim.
geliyor Jason Tatum olabilir.
Ya Shane Larkin'le oynatır mıyız onu
Ha
bilmiyorum. Emin
Shane
değilim.
Larkin olabilir, evet.
Ama onun haricinde ben Simmons'ın yine savunmada çok zorlanacağını sanmıyorum. Hücumda ne yapabilir konusundayım. Ben çünkü onu direkt olarak Al Horford'u verirlerse karşısına çok tehlikeli durumlar olabilir.
Aynen öyle. İyi söyledin. Ben Simmons'ı en çok Al Horford'la eşleştiriyorlar. Orada işte Joel Embiid, Ben Simmons aynı anda beşi paylaştıklarında
Hı.
nasıl bölüşecekler acaba?
Ya o tabii öyle Joel Embiid mesela Aaron Baines'i daha fazla oynatabilirler ki Milwaukee serisinde maçları Aaron Baines'le başlayıp daha sonra Semih Ojeleye'yi ilk başa yerleştirmişlerdi. Tekrardan Baines formülüne dönebilirler belki ben öyle de düşündüm. Hani
Abi şöyle
Horford
söyleyeyim. Baines'i dönerlerse Embiid gömer abi.
ya ama işte onlar da hani
Fizik olarak hiç oralarda
şöyle
değil.
Horford Embiid'le uğraştırmamak için aman Ben sen git bununla takıl birazcık da diyebilirler yani.
Valla bilmiyorum. Brad Stevens'ın
Bilmiyorum.
elinde de adam da kalmadı. Yani Jaylen
Aynen.
Brown da oynamayacaksa kanat oyuncularından da kimse kalmadı. Orada Jason Tatum'dan daha fazla katkı almaları lazım
Aynen.
ama onun da hani şu aşamada yani bundan bir 5 yıl sonra belki farklı olabilir ama şu aşamada vereceği şey de çok sınırlı.
Aynen.
Bilmiyorum. Covington Miami serisinde genel bakarsa yine inişli çıkışlıydı.
Evet,
Şut
genç.
yüzdesi anlamında demiyorum. Orada zaten çok inişli çıkışlıydı da savunma anlamında da yani yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum belki. Ama şu yenildiğimiz Miami maçında ya büyük hayal kırıklığıydı ya. Yani bir vurdum duymazlık savunmada dediğim gibi hani seni ana görevin hatta üçlükten bile önce ana görevin karşı takımın en iyi skorerini tutmak. Ki şöyle söyleyeyim sonraki maçlarda kaçıncı maçtı sen hatırladın. Dragic'in iyi oynadığı bir maç var. Bir ara azdı hatta böyle arda arda 8 sayı mı 10 sayı mı ne attı.
Hı
O
hı.
kısımda da yine Robert Covington savunuyordu falan. Yani Dragic ezdi geçti. Hani
Aynen.
burada da Rozier'ı verir miyiz başına bilmiyorum. Zannetmiyorum. Muhtemelen vermeyeceğiz. Orada
Yok. Rozier'a
Tatum'la
yine
falan
gelir.
eşleşirler herhalde.
Ha, ya Simmons'ın da şöyle bir şey var. Ben Simmons'la ilgili de bir istatistik okumuştum. Yani Simmons aslında 1, 2, 3, 4'ü neredeyse eşit seviyelerde savunuyor. Hepsini böyle %20'nin biraz üzerinde. Yani sahada kaldığı sürenin %22'sini atıyorum işte bir numarayı savunarak, %22'sini iki numarayı savunarak gibi gibi böyle hepsini neredeyse eşit seviyelerde savunuyor maç içerisinde. Ama tabii ki hep ana görevi bir numarayı da dört numarayı savunarak başlamak ama o switchler esnasında tabii ki kanatlara da alabiliyor. Dolayısıyla hani bu bizim yine o switch yapabilme yeteneğimizi biz Boston kısalarına karşı da kullanacağız. Ama
Tabii
orada
tabii.
tabii Şariç'e kimi emanet edeceğiz meselesi var. Orada.
Marcus Morris saldırıyor yani.
Ya eğer yani bilemiyorum. Jaylen Brown'un tabii oynamasına oynamamasına bağlı olarak.
Abi Jaylen Brown'la eşleşirse yalnız çok hızlı kalıyor ya.
Aynen. Jaylen Brown onu direkt olarak
Yani orada
her maça tuz attırabiliriz Jaylen Brown'a yani.
yani orada kısa 5'e dönerse bastın işte
Ya şöyle,
Semih'in
Semih'in oynayacağını düşünürsek Sami ile Saric eşleşebilir direkt orada.
Evet, olabilir.
Direkt olarak. Yani Aaron Baines'i dışarı bırakırsak Sami Ojele ile Saric eşleşebilir. Direkt o şekilde bir çözüm olabilir.
Ki o iyi bir eşleşme. Yani denk bir eşleşme olur yani.
Bu açıdan düşününce mantıklı.
Haklısın. Yani orada da dediğim gibi Brett Brown'ın elinde şu adamı da kalmadı artık. Bence kritik olan ilk iki maçtan bir tanesini çalmamız çok kritik abi.
Aynen.
Yani Boston vardı, her şeye de değinelim. Yani ben o kadar dedim yani Miami seyircisi için işte bunu playoff'a çok şeyler artık aşina oldular. Güzel bir franchise dynasty yakaladılar falan da ama abi hiç alakaları yoktu ya. Ya bu nasıl bir rezillik ya? Yani maçın zaten stat full de değildi.
Ya Ersan'ın açıklamalarını duydun mu? Direkt olarak salon yarı yarıya doluydu her maçta.
Ha, son maçta. Ha, evet, evet. Son şeyde seri sonundaki açıklamasını. Aynen,
seri sonundaki açıklamasını.
Aynen öyle. Yani şey.
Ama zaten Miami serisi böyle olmasıyla, biraz maça geç gelmesiyle falan bilinir yani. O çok hani kısmen görece böyle renkli gözükse de o kadar iyi bir taraftar zaten benim bildiğim kadarıyla hiçbir zaman
ya
olmadı.
Ya playoff'larda daha böyle toparlıyorlar ya biraz da ama herhalde bu ya artık şey, takıma da biraz güven azaldı. O tabii Big 3 zamanı hani şey de çekiyor. Oyuncu da taraftar çekiyor.
Yani zaten ama playoff zamanında neredeyse bütün takımlar böyle iyi seyircilere karşı oynuyorlar.
Önemli ben sana söyleyeyim, playoff zamanında falan çok kötüydü abi. En kötü playoff seyircisi olabilir.
Benim mesela kötüydü. İyi takımlardan en kötü taraftara sahip olduğunu düşündüğüm takım Houston yani. Bu kadar kötü bir taraftar olamaz. Ben Houston maçlarını sırf taraftar yüzünden bile bazen izleyemiyorum ya.
En iyisi sence hangisi?
En iyisi benim 3 favorim işte Golden State, Toronto, Oklahoma. Philadelphia'yı dışında tutuyorum.
Abi açık olalım.
Ve Portland. Portland'ı da biraz. Portland seyircisi çok hani sadık olması anlamında öyledir. Ama hani ateş ve hani böyle biraz daha Avrupa'yı taraftar dersen Toronto'ya gönlüm kayıyor. Ama tutkulu olma Golden State ve Oklahoma.
Bak şöyle söyleyeyim. Maça etki anlamında Golden State abi çok açık ara. Yani. Bak açık ara yani. Hani bu kadar boğucu bir taraftar bilmiyorum yani. Gerçekten çok iyidir.
Ki onlar çok kötü dönemlerinde de iyi bir seyirciye sahiplerdi. Bunu da unutmak lazım.
Ya şey serisi falan mükemmeldi ya. Şu Utah'la Baron Davis zamanında falan geçti hatırlıyor
şey, musun? Dallas eledikleri efsane
ya,
Dallas
abi,
serisi.
Abi o felaketti ya. Neyse ya, eskileri yad etti, güzel oldu. peki bakalım. İlk maçtı bu akşam. Aynen. Ben seri anlamında kritik noktanın savunma olduğunu düşünüyorum abi. Ya. Bak şöyle söyleyeyim. Houston nereden çıktı? Boston'ın hücumu zaten dediğim gibi belli bir seviyede ama çok çok iyi bir savunma takımı.
Takımlar. Yani, ya onlar da şöyle söyleyeyim. Tıpkı Miami gibi çok hızlı bir takım değiller.
Değil hücumdan abi. Yavaş zaten... yavaş oynayalım. Döve döve oynayalım. Sertleştirelim oyunu. Kavga çıkartalım. Ama daha profesyonel yapalım.
Onlar da tıpkı bizim gibi top kaybına müsaitler. Bu anlamda biz de onları top kaybına zorlayabilirsek. İşte ben bu yüzden burada Covington'ı biraz daha o top kaybı rakamlarına yani önem vermek istedim. Covington o yüzden belki biraz daha öne çıkabilir bu seride diye düşünüyorum. Ya da çıkması lazım. Söyleyeyim. Onun haricinde her iki takım da çok iyi bir üçlük savunmacısı. Ki Boston bu alanda lig birincisiymiş. Philadelphia'da lig ikincisi yani. Ligin en iyi üçlük savunmacılarının maçı olacak bu. Dolayısıyla üçlük atacak oyuncuların da performanslarını ayrıca izlemek lazım. Ve her iki takımın bu anlamdaki taktikleri ne olacak acaba? Nasıl savunacaklar? Bunları da görmek lazım. Benim açımdan en önemli şey bizim Boston'ı top kaybına zorlamamız. Ve pot altında Embiid'in Miami maçındaki yıldırıcılığını Horford'a karşı da sürdürebilmesi. Ama Horford tabii dışarıda çıkıp oynayabileceği için belki Embiid'i de dışarı çekip bizim pot altımızı da biraz zayıflatabilirler bu anlamda. Bunu da görmek lazım.
Tabii şimdi Whiteside'a göre çok farklı bir oyun stili var yani. Yani çok fizik temasına uygun bir oyuncu değil Al Horford. Böyle yani dışarıdan biraz daha fundamental yüksek bir
ya oyuncu. Ya Olafurt üçlük çizgisinin içerisindeki herhangi bir noktadan çok rahat sayı bulabilir.
Evet, orada da güzel bir eşleşme olacak. Bakalım nasıl ilerleyecek seri. Şöyle bir bakıyorum başka ekleyeceğimiz neler var diye. Bu arada şeyin maskesiyle ilgili bilgin var mı?
Embiid'in
maske takmaya devam edecek mi? Onunla ilgili baktım da yazıları hiçbir şey göremedim ama.
Ya açıkçası ben az önce sanki görmüştüm. Antrenmanda herhalde yani maç öncesi antrenmanlarda, bugünkü antrenmanlarda falan yine kullanıyormuş diye ben biliyorum. kullanmaya bence devam edecektir. Yani riske atmayacaktır.
Muhtemelen.
Hani
Muhtemelen yani
hatta
orada.
bence geçse bile, yani ben şöyle söyleyeyim. Bu takım hani çok daha ileri çıksa bile bütün serileri maskeli geçecek bu sene. Çok istemeye olsun. Onun haricinde bu Boston serisinin tabii başka anlamları var. Yani bu S olan ve hep böyle doğunun görülen Boston, Philadelphia ve Milwaukee genelde bu üçlü üzerinde dönüyorlar. Yani Toronto bile bu takımlar arasında sayılıyor fazla. Çünkü onlar daha hani böyle şu an tabii ben katkılar bu zaman merak ederim. Bütün tahminler. İlk 10 sene boyunca Boston, Milwaukee, Philadelphia Doğu'yu sürükleyecek diye. Bu takımlar Boston hem Milwaukee ile eşleşerek hem de Philadelphia ile eşleşerek zaten artık playoff'ta bu takımların zamanının geldiğini de görmüş oluyoruz. O anlamda da bundan sonraki serilerde de önemli olacak. Onun haricinde başka bir önemi var. Sixers son playoff'a kaldığında da yine Boston'la yarı finalde elenmişti ve birkaç ay sonra zaten proses dediğimiz hadiselerin başlangıcını görmüştük Semih ile beraber. Benim diyeceklerim bu kadar seriyle ilgili şimdilik.
Evet, usulen sormam lazım tabii. Seri tahminini alayım.
Seri tahminimi alayım. Ben 4-3 Philadelphia diyorum.
4-3 Philadelphia diyorsun. Ben de 4-2 Philadelphia diyorum. İkimiz de Philadelphia'yı geçeceğini düşündük. Benim 4-2 dememin sebebi yani 6. maç Pennsylvania'da oynanacak. Hani orada koparız yani. Son maça kalırsa bilmiyorum
Gider.
abi, karışık ortalık yani.
Aynen.
Orası çok karışır yani. Oradan bizim çocukları çıkartamayabiliriz yani.
Belli olmaz, göreceğiz.
Şu bilmiyorum.
Aynen.
Marcus Smart kavga çıkartırsa bu sefer şeye
Aynen.
benzemez yani.
Yani
Dragic'e benzemez yani.
doğrudur. Ya yani Simmons'a attırabilir de belli de olmaz.
peki diğer serileri de şöyle değinelim istiyorum. Şimdi artık burada ikinci turlar da başladı. Oynanan maçlar da var. İşte Houston Utah Jazz maçı oynandı. 1-0 oldu seri. Hani bu şekilde bir hızlı bir üstünden geçelim istiyorum. Şimdi Toronto Cleveland'la eşleşti. Cleveland 7. maçta geçti. Ben Cleveland Pacers'a 4-0 diyordum abi. Rezil rüsva oldum yani.
Ya.
Buralara gelmiş olması. Yani bende mi sorun var yoksa zannetmiyorum yani. İnsanlar da Indiana'nın bu kadar
Ya.
direnebileceğini beklemiyorlardı.
Ya şöyle
Ama
söyleyeyim.
daha büyük olarak abi şeyi bekliyor muydun ya? LeBron
Cleveland.
dışında takımın bu kadar
Evet.
çökmesini
Ya
ya.
Cleveland tahmin edilenden kötü, Indiana'da tahmin edilenden iyi olduğu için böyle oldu.
Abi çok dramatik ya. Yani
Aynen.
var ya utanıyorum ya. Bak maç izlerken kaçıncı maçtı ya bakayım. 6. maçtı sanırım. Şu Indiana'nın kazandığı maç. 7. maçı. Abi kapattım maçı. Bak ben hani basketbolu seviyorum. NBA'yi seviyorum. Gece kalkmışım bilmem ne dayanamadım ya. Allah kahretsin dedim ya. Abi, bu kadar vurdum duymazlık olamaz ya. Ya yani bak 29. sırada bu takım savunmada sezonu. Bu kadar kötü savunma yapan bir takım. Bak savunmayı bir yere getirdiler ama ya inan Yasin bak hani maçları izlemişsindir hatırla kaç pozisyon ya sırtına 2-3 tane adam oluyor LeBron bildiği ciddi ciddi içeri giriyor oradan dışarı çıkartıyor bomboş şut kaç tane kaçtı ya. Abi, ayıp artık bu kadar mı ya?
Vallahi
Yani
bilemiyorum.
kahar oldum bak şöyle söyleyeyim.
Hı.
4. çeyrek usage rate'i LeBron'un son maçı almadım abi. %41 ya. Ya %41 hani şimdi dinleyenler için hani
Hı
hızlıca anlatayım
hı.
%41 nasıl bir rakam? %20 usulen normaldir. %30 32 civarı James Harden'a denk geliyor. Hani ne kadar topla oynadığı, ne kadar maça etki yaptı. Abi son çeyreklerde %41 o da bak son maçı almadım yani. Son maçı
Hı.
zaten yine tek başına götürdü.
Yani LeBron görünüyor ki aslında yani Cleveland'da tur atlamaya devam etse bile artık elveda diyecek gibi.
Abi yok gitmez. Bak zaten şimdi konuşacağız. Tahminlerimizi de iletiriz. Bir yerde şeyi düşündüm yani. Acaba hani şu 7. maç kaybetse de hani acı çeken hayvanını vurup
Aynen.
öldürürler de hani yazık garibim falan diye. Yani ona geldi ya. Abi bu kadar rezillik olmaz ya. Bak
Aynen.
son maçta biraz Tristan Thompson, biraz George Hill
Aynen.
kıpırdandı, tak maçı aldılar zaten. Ya
Yo,
zaten bir yere kadar getiriyor bu adam
bence
artık
direkt
ya.
olarak belli oldu yani Tristan Thompson'ın çok iyi oynaması lazım Cleveland'ın maç kazanması için. Başka hiçbir oyuncuya gerek yok. Tristan Thompson toparlanırsa Cleveland toparlanır. Benim gördüğüm bu.
Ama bak şöyle söyleyeyim. Kevin Love ölü. Rodney Hood yani ölü. İşte Kyle Korver birkaç maç güzel tak tak 2-3 tane üçlük atarak farkı bir yerlere getirdi ama savunmada öyle. Ya Calderon oynuyordu George Hill'in sakatlığından dolayı. Yani adam artık savunmada bitik ya. Yani köşelerden birkaç tane sana şut sokuyor, tamam güzel. Ama yok yani, hani buralarda bitiksin. Ona rağmen savunmayı bir yere getirdiler. Ama artık insaf ya. Ya Tyronn Lue'dan utandım ya. Yani LeBron'un koçu olmak bak kolay bir şey değil. Bu ligde en zor yönetilen oyuncu. Ama bu kadar da ne bileyim olmamalı ya.
Şu zaten LeBron aslında hiç zamanda böyle çok iyi koçlarla çalışmadı. Hep genelde ortalama veya kötü vasat koçlarla çalıştı. Belki hatta başka bir adamın elinde olsa bambaşka bir seviyede. Yani daha hangi seviyeye gelecek diyoruz ama çok çok çok çok daha başka bir şey bile olabilirdi.
Ya takım oyunu açısından dediğin gibi evet,
Evet.
daha başka bir seviye gelir yani.
Evet.
Kişisel olarak belki daha gelmez.
Hı
Yani artık
hı.
daha neye gelsin dediğin gibi ama bak bir tane istatistik vereceğim. Abi maç başına 16.7 izolasyon oynuyor ya.
Ya şöyle tam LeBron'la ilgili konu gelmişken bu hafta bir tane hatta dün zannedersem yayınlandı. Spike Eskin'in bir yazısı bu. Raj Sanchez Podcast'in sunucusunun. O LeBron karşıtı bir yazı yayınladı. Yani Sixers'a gelmesin manasında bir yazı yayınladı. Yani benim
Evet okudum. Yani
aynı
orada takım düzeninin
bozulacağını
aslında bozulacağını, evet. Yani farklı bir düşünce.
ya ben açıkçası hani kendi noktalarına onun bahsettiği her nokta çok mantıklı.
Evet.
Vurguladığı birkaç nokta var. Hani diyor ki tabii ki diyor genel düşünce işte en iyi oyuncuyla imzalama şansınız varsa imzalarsınız. Ama diyor ben buna katılmıyorum diyor. Çünkü diyor hani LeBron GM LeBron olarak sana gelecek. Bütün kontratlarına karışacak senin. İşte orada tabii Tristan Thompson'ları falan örnek veriyor. İşte J.R.
Ya
Smith'leri
Kevin
falan.
Love'dan bahsetmiş mesela, işte
Aynen.
ben geldikten hemen tak telefon açıyor, işte hani
Aynen.
ben geldim sen de buraya gel falan
Hı-hı.
muhabbet diyor
Onun
işte.
haricinde işte her takımın onun oynadığı her takımın artık bir LeBron takımı olma zorunluluğundan bahsediyor. Bunu hani sıkça bütün otoriteler de dile getiriyor zaten. Hani bir takımda LeBron James varsa o takım artık LeBron James takımıdır. Kendisi de facto 4 numaradır. Etrafına da şutörleri dizersiniz. Bu şekilde oynarsınız. Hatta işte Chris Bosh ve Kevin Love'ın onunla beraber oynarken oyunlarının nasıl değiştiğinden bahsediyor. İşte Chris Bosh bile artık hani bir dış şutöre dönüşmüştü. Kevin Love da hatta o şekilde artık oynuyor neredeyse. Dolayısıyla biz diyor hani Embiid'i de böyle mi kullanacağız da siz hani buna bu kadar isteklisiniz gibi. Aslında görece hani bence de haklı soruları var. Yani LeBron Sixers'a gelirse de hadi konuşalım bunu. Bir şekilde biz yolunu buluruz ama yine bu takımın optimum seviyesine nasıl diyeyim yani Embiid'den en çok verim alabilir miyiz dersen evet bu benim için bile soru işareti. Biz şampiyon da olabiliriz ama elimizdeki malzemeden en çok verim alabilir miyiz dersen o soru işareti gerçekten de.
Valla katılıyorum.
Hı
Yazıyı da hani
hı.
dinleyenler de şey yaparsa, internet
Aynen.
ararlarsa bulurlar çok çabucak.
Paylaşabiliriz de zaten.
Doğru da noktaları da işte biraz
Hı.
hani fanboy
Aynen.
kavramını gömüyor yani orada.
Aynen.
Doğru diyorsun. Ya yok ben de LeBron hani o kadar da şey değilim
Hı
yani.
hı.
Heyecanlı değilim yani
Aynen.
Philadelphia'ya gelsin muhabbetinden dolayı da. Çünkü Ben Simmons da çok kötü etkilenecek orada.
Evet.
Şu çok domine ediyor topu abi. Yani tamam
Aynen.
şu anki Cleveland gerçekten istisna yani. Rezil rüsva takımı geri kalanı ya.
Hı.
Çok kötü yani. Hani burada LeBron sorumlu kalması gayet normal. Hani onu da anlıyorum ama
Hı.
Ben Simmons'ı Philadelphia'nın motoru diyorsak abi LeBron geldiğince o düzen bozulur yani.
Aynen. Ya orada işte Simmons'a nasıl bir rol biçeceğiz? Yani eğer biz bu yaz Simmons'ın %35 ile üçlük atabilecek hale geleceğini iddia edebiliyorsak eyvallah ben bu düzene varım.
%35 çok ya.
Çok mu diyorsun? %30 mu?
Çok abi. Yok ya 25'i ben tamam canım ya. Adam çok kullanmıyor abi ne yaptı ya? Hani
Evet.
hele bir kullanmaya başlasın sokmaya bir sonraki sezon başlar. Ona
Dolayısıyla
da tamamım ya.
ya yani LeBron'un nasıl oynayacağı da soru işareti.
Bak var ya 10 katı, 15 katı, 100 katı Kawhi Leonard'ı tercih ediyorum.
Ben hani George Thompson ikilisinden biri diyorum. Ben hep daha önce söyledim. Thompson çok iyi bir çözüm olur ya.
Yok yok o
Olmayan bir Leonard'la ilgili sadece sakatlık riski biraz daha beni böyle düşündürüyor.
Haklısın ama şey hani oyunu geneli anlamında şey. Ya
şöyle söyleyeyim.
Kawhi Leonard çok başlıyor. Savunma olma falan bayağı toparlıyor. Yani ya,
tabii
Robert
ki.
Covington'ın şey versiyonu böyle top versiyonu yani, ama bayağı top yani.
Onunla karşılaştırmamak bile belki gerekir.
Yani
ya yani şöyle.
Yok.
En iyi hali.
Yani Clay Thompson'a da bu arada sen şeyim yani. Katılıyorum sana.
Yani. Yani en iyi halindeki bir Kawhi Leonard tabii ki bu takımı sınıf atlatır. Onu kabul etmek lazım. Orada da hani bizim takas yapacak malzememiz var elimizde. Fultz'u bile gönderebiliriz. Şariç'in adı çok geçecektir takas dedikodunda ama ben açıkçası çok Şariç gönderilsin taraftarı duygusal manada değilim. İstemiyorum gitmesini ama tabii
abi
karşılığında
Leonard alıyorsun ya.
Karşılıklı bir
Vallahi hemen harcarım yani.
Sağlıklı bir Kawhi Leonard gelecekse yapacak da bir şey yok.
Neyse o gün gelse ama buna ayrı bir proses podcast yapalım.
Aynen yazın.
Sen sevmiyorsun böyle muhabbetleri. İşte daha adam hani biz öncesini bir ton konuşuyoruz da adam hani nereye geleceği belli değil.
Ya bunlar de. Çeşitli senaryolar. Senaryoları değerlendiririz. Yapacak başka bir şey yok.
Evet. Orada da Toronto Cleveland'a geri dönüyorum. Aha. Toronto Washington tabii çok yetenekli bir takım ama Toronto'nun bench'i şu anda playoff'larda en güçlü bench'lerden biri. Ne diyorsun seriyle ilgili?
Toronto 4-3 diyorum.
Yani Toronto 4-2 diyorum ben de.
LeBron yine zorlayacaktır ya.
LeBron zorlayacaktır. Orada OG Anunoby muhtemelen savunacak
evet,
onu.
Evet, evet.
Ama abi yok yani adamın dermanı kalmadı. Yarın da maç var sanırım değil mi? Onların seri de başlıyor diye biliyorum ama.
Galiba tam takvime hakim değilim şu anda.
Ben de 4-2 diyorum. Batı'ya geçersek de Houston Utah Jazz ilk maç oynandı 1-0 seri şu anda. Orada da yani hani Utah işi dağılımı için güldük eğlendik ama abi diğer tarafta Ariza ile Chris Paul dünyayı dar eder abi.
Ya yani. Şöyle söyleyeyim. Rubio'nun nasıl döneceğine veya dönebileceğine yani dönebilir mi dönemez mi gerçi o tam o ben, en son ne kadar tam sakattı ben tam hatırlamıyorum ama ne kadar önemli. 2 hafta mı demişlerdi? Hatırlıyor musun?
Rubio abi ile dönse bile yani çok bilmiyorum. Ya, yani etki. Çünkü Houston çok ağır basıyor. Aha. Şöyle söyleyeyim yani şimdi hücum Danan'ın için üzerinden çıkıyor ya. onu kitleyecek adamları var yani.
Ya şöyle söyleyeyim.
İlk maç gördük.
Ben şu an hani Rubio'nun oynamayacağını veya çok az oynayacağını hesaba katarak 4-0'a karşı bile gidebilirim yani bu seride şu anda. Seninle daha önce başka bir şey konuşmuştuk hatırlıyorum ama şu an 4-0'ı da 4-1'e bile gidebilirim yani.
Yo 4-0 mantıklı. Ben 4-1 diyorum. Hani bir maç
bu
seride şutları girmez şu olur bu olur falan diye bir maç pay koydum ama 4-0 olabilir tabii.
Aynen. 4-1'de anlaşalım bu seride ya biz. 4-1'de anlaşalım.
4-1 makul. Golden State New Orleans.
Ben 4-0. Ben 4-0 diyorum. Ama burada da bir maç belki Antalya'da evde yazabiliriz. Ama 4-0 diyeceğim ben yine de.
Şimdi New Orleans Portland serisini nasıl kazandı abi? Kısaları darlayarak değil mi? Darladılar gerçekten yani.
Aynen.
Baskı.
Jrue Holiday geldi. Damian Lillard'ı oynatmadı bu.
Oynatmadı abi. Rajon Rondo oynatmadı. Dövdüler resmen ve CJ McCollum, Damian Lillard iyi yönetemediler orada durumu. Özellikle aynen. Lillard. Yani hani hep kendisi kullanmak istedi. Onun dışında topu eline çıkarmaya kalktığında da Portland'ın geri kalan oyuncuları o cezaları çok da kesemediler evet. Abi. Ama abi Golden State'i bunu hiç yapamazsın.
Aynen.
Yani topu o oyuncuya baskı yaptın. Topu elinden çıkardığı an geri kalan 4 oyuncunun da şutu var abi.
Ya orada da Curry'nin işte nasıl döneceğine de bağlı olarak ya hiç maç vermeyeceklerdi.
Abi Curry dönmesin.
Ya dönmese bile rahat bir seri geçecektir.
Yani Curry bu seride biraz böyle hani ritmini bulmaya falan böyle oynayabilir yani.
Aynen. Ya
onların aklı Houston'da.
Ya Curry direkt olarak NBA finaline hazırlanacak hatta belki. Ya da NBA ya da Batı finaline. Direkt olarak bu seri çok daha yavaş
ya geçecek. NBA finalini bilemem ama bir Batı finali bile daha sert geçecek yani.
Aynen o kesin canım.
Ya çünkü Doğu'da bu kadar sert rakip yok yani. Hani biz çıkalım işte Toronto çıksın yani kim çıkarsa çıksın.
Çok rahat geçecek. Kadar, aynen. Onları kadar, zorlayamazlar.
Ben de öyle düşünüyorum. Yani ben 4-1 diyorum. Dediğin gibi Anthony Davis'i savunacak adam yok. Yani Draymond Green'i de savunduruyorlar da. Yani Green sert bir oyuncu, kalıplı ama abi Anthony Davis çok ağır basıyor.
Yani Draymond Green bizim bildiğimiz Draymond Green değil ne yazık ki.
Evet,
şu
bir de bu
anda.
sezonu da çok kötü geçirdi. Doğru diyorsun. Ve Anthony Davis şu anda bir de 5 numara oynuyor
O da
abi.
tabii Cousins'tan dolayı artık.
Çok ağır. Yani şöyle playoff'ların şu ana kadarki uzunlar anlamında en etkili oyuncusu.
Yok, zaten ligin uzunlar anlamında en
Tabii, doğru
etkili.
diyorsun. Aslında evet. Yani hani mesela orada
Evet.
işte Embiid belki tüm seri oynasaydı belki şey yapar mıydı, ama Anthony
Aynen.
Davis çok arayı açtı yani.
Ya,
Orada
ya.
da ben de 4-1 dedim yani.
Ben 4-0 dedim.
4-0 dedim. Bakalım neler olacak.
Olacak. Aynen.
Yani geçtiğimiz serilerle ilgili tahminlerimizi yapmıştık. Kimi tuttu, kimi tutmadı. Bakalım neler olacak bu akşam. Dediğimiz gibi Philadelphia serisi başlıyor. Umarım iyi bir seri olur. Oyun zevki anlamında orta kalitede bir şey bekliyorum. Çok bir şey beklemiyorum. Çünkü Boston biraz düşürecektir tabii tempoyu.
Aynen. Ya
Böyle
şöyle söyleyeyim.
akan bir oyun olmayacaktır yani.
Kyrie Irving'li, Gordon Hayward'lı bir Boston Celtics değil bu. Dolayısıyla yani tavanı o kadar da yüksek bir takım değil. Şu anki
Değil değil.
sağlığı.
Yani bu iyi yakaladık. Biz
Aynen.
lig sıralamasında konuşurken de zaten bu yolu istiyorduk. Bu yolda çıktık ve şu anda da gidiyoruz yani.
Aynen.
Fena da değil. Orada diğer taraftan Cleveland'ın bu kadar düşmüş olması bir anda hani muhabbetlerine geldi ya. Yani Doğu şampiyonu Philadelphia muhabbetlerine
Aynen
geldi. Tabii takım da çok formda ya.
şu
Onun da
an
etkisi var.
o çeşitli yazarlarda o gaz da veriliyor tabii ya. Şu an Doğu'nun en iyi takımı işte en son Jalen Rose demiş galiba. İşte Ben Simmons öyle tweetler atıyor falan. Hani herkes bir Doğu finalinde Philadelphia'yı göreceğiz gibi bir şey yapıyorlar ama çocuklarımızı gevşetmeye kalkmasınlar
Ya
lütfen.
Doğu finalinde görmek, evet, biraz da makul bir tabir, ama Doğu şampiyonu demek zor abi, çünkü Toronto'nun dediğim gibi bench'i şu an çok etkili. O yani geniş kadroyla oynuyorlar, ondan dolayı oyuncular daha az yıpranıyor.
Ve şöyle söyleyeyim sana. Hani Simmons'ın çok sakin kaldığını falan hep bahsediyoruz ya. Sezon içerisinde Simmons'ı sinirlendirebilen ender adamlardan birisi Kyle Lowry'di. Onunla böyle bir bakışmaları falan olmuştu başta. Sanki böyle gel tünele bakayım sen dermiş gibi
Aynen. Hatırlıyorum. Bir gerginlik
pozisyonları
olmuştu değil mi?
olmuştu. Ki zaten Kyle Lowry'nin böyle çok biraz gıcık bir karakter olduğu söylenir. Ya onların da DeMar DeRozan'la nasıl bir arkadaşlıkları var, bromance'leri var onu da bilemiyorum tabii.
O bayağı sağlam bir
Aynen.
kankitolar.
Genelde evet onlar böyle hani diğer yalancı ilişkiler arasında harbi kardeşler olarak
Evet.
isimlendiriliyorlar genelde.
Kyle Lowry de bu arada seriyi iyi geçirdi. İyi bir şut yüzdesi yakaladı. Diğer
Zaten
taraftan savunmada da etkiliydi yani.
o şutunu istikrara kavuşturduğu sürece başka bir eksiği yok.
Değerli bir oyuncu değil mi?
Evet.
Peki, var mı başka ekleyecek bir şey diye bakıyorum. Sanırım yok.
Benim de
Philadelphia'ya iyi bir
yok.
seri diliyoruz biz de. Process Podcast'in
Ben sağlıklı bir seri diliyorum. Başka bir şey dilemiyorum.
sağlıklı bir seri diliyoruz.
Aynen.
Peki. Ben de sağlıklı bir seri diliyorum canım.
Aynen.
Bu gece 3'te ilk maç. Biz de 7. programda Process Podcast'te ikinci tur eşleşmeleri değerlendirdik genel olarak. Biraz ben Clarinet'a söyledim. Pardon, o
Evet.
şekilde programı bitiriyoruz. Peki, var mı Yasin ekleyeceğim bir şey?
Teşekkür ediyorum. Herhangi bir şey yok.
Peki, görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.